Ayrım 6, sayfa 52. Tağut, kutsal aldanışın soy ağacı. Soner Yalçın. Camide alkışın tarihi. Son dönemde cenaze törenlerinde alkış krizi yaşanıyor. Kimileri camide alkışa büyük tepki gösteriyor, hiç bilmiyorlar. Şeyh Tevfik Efendi 2. Abdülhamit'in baş veya ser alkışçısıydı. Sarayda 6 kişilik alkış bölüğü vardı. Padişah cuma namazını kılmak için saraydan çıkarken ser alkışçının işaretiyle alkış çavuşları bağırarak şöyle derdi: "Uğrun hayır ola, yaşın uzun ola, Hak Teala efendimize ömürler vere, devletinle çok yaşa." Padişah camiye varınca bu kez şöyle alkışlanırdı: "Yardımcın Allah ola, yaşın uzun ola, Hak Teala efendimize ömürler vere, devletinle çok yaşa." İkinci Abdülhamit sonradan son sözü "Padişahım, şevketinle, devletinle bin yaşa" diye değiştirdi. Namazdan sonra büyük alkış denen "Uğurun hayır ola" denirdi. Halk da söylenenlere eşlik ederdi. Bayram namazlarında Kadir gecesinde de benzer alkış merasimleri yapılırdı. Camiye giderken "Uğurun hayır ola", camiye varınca "Yardımcın Allah ola." Camiden çıkarken "Uğurun hayır ola", saraya girerken "Yardımcın Allah ola." Evet, kültürümüzde camide alkış geleneği var. Şemseddin Sami, Kamusi Türkî adlı eserinde alkış terimini el çırparak büyülen davaz ile, yani yüksek sesle bağırarak edilen takdir ve tahsin, yani değer verme, beğenip güzel bulma şeklinde açıkladı. Türk tarihinde alkış insanların kendileri, yakınları ve sevdikleri için övgü, kutsama, iyilik dilemek amacıyla söyledikleri kalıplaşmış sözlerdi. Tanrı'ya seslenmeydi, sözlü kültür geleneğimizdi. Zamanla yazıya döküldü. 158 adet Türkçe mezar ve kaya taşlarından oluşan Yenisey yazıtlarında alkış var, övgü, kutsama, iyiliklerini sayma anlamında. Kaşgarlı Mahmut'un Divan-ı Lügat-ı Türk sözlüğünde de alkış, övgü ve dua olarak tanımlandı. "Ol begge alkış berdi", yani o beyi övdü. Yusuf Has Hacib'in Kutat Gubilik eserinin 7 yerinde alkış geçiyor. Alkış Dede Korkut kitabında da karşımıza çıkıyor. Dedem Korkut, Basat'ın Tepegöz'ü öldürdüğü destanda Basat'a alkış verdi diyor. Eski Türkçe alka övmek, kutsamak fiilinden ış soneki ile türetildi. Övgü, değer verme anlamında. Selçuklularda Serhenk denen çavuşlar alkıştan sorumluydu. 14. yüzyıl Işıknamede "Atadan böyle midir bana alkış, ki hasret oduna yanam yaz kış" deniyor. Eskiden alkış sözle, yazıyla yapılırdı. Biçimi ne olursa olsun günümüzde alkışın taşıdığı anlam yüceltmek, onaylamak, övmek, kutsamak. Alkış salt iki eli birbirine vurma eylemi değil, kültürümüzde derin bir anlamı var. Yoksa maymun da iki elini birbirine vuruyor. Alkış tezahürat değildir. Seyirciyi etkilemek, coşturmak için Romalı oyun organizatörlerinden miras, içten pazarlıklı şakşak ile alkışı birbirine karıştırmayınız. Gelelim cami avlusundaki alkış meselesine. Kimileri camiyi halkın toplanma yeri olmaktan çıkarıp salt ibadet edilen mekana dönüştürdü. Binbir yasakla camiyi hayata kapattı. Bunun sonucunda da cami avlusunda, Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun, nur içinde yatsın, Allah taksiratını affetsin diyerek alkış tutmayı dinen yasak yaptı. Tarihimizi bilmiyor, kültürümüzü tanımıyorlar. Binlerce yıllık alkış geleneği miting alanlarındaki kiralık şakşakçılar ile aynı kefeye konulmaya çalışılıyor. Yetmezmiş gibi insanlara yol yordam öğretmeye kalkışıyorlar. Tek örnek vereyim. Camilerimizde okunan mevlide itirazı olan var mı? Oysa Süleyman Çelebi Vesile-tü Necat, yani Kurtuluş Vesilesi adlı mevlidi 1409'da yazdı. Ama mevlid kutlaması Osmanlı'da ancak 1588'de resmi devlet protokolü haline getirildi. İslam ile ilgisi yok. Alkış bir duadır, alkış bir senadır. Bırakınız insanlar sevdiklerini son yolculuğuna diledikleri gibi uğurlasın. Nedir bu şekilcilik hastalığı? İslam şekilcilik dini değildir. Hele şuna bakın, cahilliğin eyleme geçişinden daha korkunç bir şey yok. Metin Uca dedi ki, yakılmak istiyorum, küllerim de boğaza serpilsin. Pek bilmişler başladı. Vay ateist, Allah tanımaz. Öyle olsa ne olur? Bilmiyorlar, yakılmak ateistlik değil. Bazı dinlerde ruhun hayatta kalması için bedenin yakılması gerektiğine inanırlar. Mesela Hinduizm'de böyledir. Türkiye'de yakılarak defnedilme için hukuki engel yok. Ama yakılacak yer krematoryum da yok. Pek bilmiş cühelanın ayrıca anlamadığı şu, ölüler kendilerini gömmezler sözümüz vardır. Ölü yakınlarına defin uygulama sorumluluğu yükleyen söz, karar verici hukuken aile yakınlarıdır. Cahiliye devrinde yeniden dirilmeye, hesap vermeye, ahirete inanılması sebebiyle bazı ritüeller yapılırdı. Cenazenin su ve sabunla temizlenmesi, ölünün kefenlenmesi, mezara tabutla götürülmesi, cenaze giderken saygı gereği her geçtiği yerde insanların ayağa kalkması ve cenaze tamamen önlerinden geçinceye kadar oturmamaları, ölü mezara indirilirken dua okunması, salat getirilmesi, mezarın üzerine su dökülmesi, ruhun vücuttan çıkışıyla bedenin dinginleştiğine inanılması, ölü evinde mersiye okunması, yas döneminde ticaret yapılmaması, ölen şahsın nerede olduğunu soranlara göçtü denmesi. Evet, tüm bunlar İslam öncesi Arap defin gelenekleriydi. Yani arkadaş, kaç bin yıllık defin kültürü var. Hala cami basıp terbiyesizlik yapmaya ne gerek var? Hiç mi tarih bilmezsiniz? Hazreti Muhammed kendisi ve İslam hakkında sürekli kötü konuşan Abdullah bin Üvveyye kefen olarak gömleğini vermedi mi? Geçen bir cenazeyi hürmeten ayağa kalkınca yanındakilerin cenazenin bir Yahudi'ye ait olduğu uyarısına karşılık onun da bir insan olduğunu ve saygı duyulması gerektiğini söylemedi mi? Metin Uca ilk değil. 1969 yılında Yargıtay 1. Başkanı İmran Öktem'in Ankara Maltepe Camii'ndeki cenazesi de Komünizmle Mücadele Derneği mensupları tarafından Allahsızın namazı kılınmaz diye basıldı. Camilerin siyasete araç yapılması sürüp gidiyor. Öyle ki bir cenaze sırasında cami avlusunda salavat getirilir mi, getirilmez mi tartışmasına tanık olduk. Sükunet içinde olması gereken defin günümüzde gösteriye gösterişe dönüştürüldü. Her önüne gelen dini tören icat ediyor. Bazı camilerde Vehhabi gibi zihniyetlerin ritüelleri dayatılıyor. Diyanet'in İslam ansiklopedisi diyor ki, cenazenin sesli zikirle tekbir okuyarak veya gösterişle mezarlığa götürülmesi dini açıdan hoş karşılanmaz. Bilgisizlik virüs gibi ülkemize esir aldı. Atatürk'e edilen beddua. Cenazeye saygısızlık suçtur. Ancak inanın çok daha vahim olaylar yaşandı camilerde ve yüzyıllar öncesinin utanç verici hadiseleri yankılandı camilerin kadim taş duvarlarında. Camide lanet okumak kimin sünneti? Muaviye bin Ebu Süfyan Hazreti Ali'ye yıllar boyunca her cuma minberden lanet okuttu. İmam hutbenin sonunda laneti tekrarlamak istemezse sünneti unuttun, sünneti unuttun diye hatırlatırdı cemaat. Muaviye'nin sünneti olan bu utanç verici olayı yıllar sonra kaldıran kişi Emevi halifesi Ömer bin Abdülaziz oldu. Ne değişti? 24 Temmuz 2020 yılında Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş camide Atatürk'e lanet okudu. Dedim ya, kimin sünneti bu? İşgal günlerinde Müslümanları camiye sokup yangınla katledenlere değil de Müslümanların kurtuluşunu sağlayan ulu önder Atatürk'e lanet okunmasını kabul edemiyorum. Kim Erbaş'ın kıldıracağı namazda saf tutar ve bunun hesabı nasıl sorulmaz? Hesap sorulamayacağını çok iyi bildiği için iktidar gölgesindeki Erbaş, Atatürk'ün Allah'ın rahmet ve affından uzak kaldığını bu kadar rahat söyleyebildi. Oturduğu koltuğu bile Atatürk'e borçlu olduğunu bile bile ona küfür edecek kadar edepten yoksun. Hazreti Muhammed hadisinde ne dedi? Kamil bir mümin kimseyi kötülemez, lanetlemez, aşırı gitmez ve hayasızlık etmez. Diyanet İşleri Başkanı'nın bu hadisi bilmemesi imkansız. Bu neyin kiyini? Gizli düşmanlık aklını başından almış. Maalesef onca zaman geçti ama iktidar beddua okuyan, küfür eden bürokratından hesap sormadı. Hadsiz Erbaş 100 yıl önce bu topraklarda neler yaşandığını bilmez mi hiç? Bilir elbette. Ama onun bulunduğu yer keşke Yunan kazansaydı diyen Kadir Mısıroğlu'nun safı. Bu sözler bu tarih tarihsel hesaplaşma ürünü. Yoksa Erbaş Atatürk'e beddua ettiği günden tam 100 yıl önce 24 Temmuz 1920'de Edirne'yi işgal eden Yunan ordusuna lanet okurdu. Pınarhisar, Lüleburgaz, Baba Eski, Kırk Kilise'de ezan okumak için minareye çıkan müezzinlere, işkence yapan işgalcilere beddua ederdi. Hayrabolu müftüsünü ayağından iple bağlayarak sürükleyenleri, Edirne'ye giren Yunan kralı 1. Aleksandros'u lanetlerdi. Erbaş'ın hedefinde işgalciler değil Atatürk var. Neyin hesaplaşması bu? Hatırlatmak zorundayım, bunların gerçek yüzünü iyi tanıyınız. 100 yıl önce İstanbul işgal altında, Anadolu emperyalistler tarafından paylaşılmış durumdaydı. Yani keşke Yunan kazansaydı diyenler 100 yıl önce yaşasaydı bayram ederdi. Erbaş sever iktidara 100 yıl öncesinin sıcak yaz günlerini anımsatmak isterim. Çünkü bu ülke Erbaşlar ile mücadele edilerek kuruldu. İngiliz, Fransız, İtalyan ve Yunan Osmanlı'yı işgal ediyordu. Keşke kazansaydı denilen Yunan ordusu Akhisar, Salihli, Soma, Kırkağaç, Alaşehir, Balıkesir, Nazilli, Edremit, Bandırma, Biga, Bursa, İznik, Uşak, Afyon'u ele geçirdi. Mustafa Kemal liderliğindeki milli güçler canı pahasına vatanı savundu, direniş komiteleri kurdu. Boğaz boğaza çarpışmalar sürerken işgal altındaki İstanbul'da Osmanlı Sarayı karar aldı. Şeyhülislam Dürrizade Abdullah'a Kuvayi Milliye güçlerini fetvayla kafir ilan ettirdi. Başta Mustafa Kemal olmak üzere bağımsızlıkçı hareketin öncülerini ölüme mahkum ettirdi. Sultan Vahdettin idam kararlarını onayladı. Yetmedi, İngilizlerin isteğiyle saray hilafet ordusu Kuvayi İnzibatiye kurdu. Hilafet ordusu komutanı Anzavur Anadolu'ya seslendi. Göğsümde iman, başımda Kur'an ve elimde padişah fermanıyla geliyorum. Başta Kemal olmak üzere Kuvayi Milliyeci subayların hepsini keseceğim. Kemal'in kafasını padişaha götüreceğim. Milli güçlerin üzerine saldırdılar. Düzce, Bolu, Gerede, Safranbolu, Çerkes'te vatan savunması yapan Kuvayi Milliye güçlerini acımasızca katlettiler. Türk askerine ne işkenceler yaptıklarını yazmayayım, yürek kaldırmaz. Biliniz ki Mustafa Kemal'i kafir eden Şeyhülislam Dürrizade'nin yolundan gidenlerin tam 100 yıl sonra Atatürk'e lanet okumasına şaşmamak gerekir. Hesapları bitmemiştir çünkü. Erbaşlar hala Kuvvayi İnzibatiye safındadır. Hazreti Muhammed yapmadı. Söz, kalem cambazlığı yapıyorlar. Hislere yönelik söylemler bitmek bilmiyor. Tarih sürekli ters yüz ediliyor ülkemizde. Mesela aylarca müze olan Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesini tartıştık. Kur'an-ı Kerim'de kiliselerin ve sinagogların camiye dönüştürülmesi var mı? Yok. Hazreti Muhammed döneminde kiliselerin, sinagogların camiye dönüştürülmesi uygulaması var mı? Aksine Hazreti Muhammed Hristiyanların dinleri, kiliseleri, canları, ırzları ve malları Allah'ın, peygamberin ve tüm müminlerin himayesindedir diyor. Hazreti Ebu Bekir'den Hazreti Ali'ye kadarki dönemde kiliseler ve sinagoglar camiye dönüştürüldü mü? Hayır. Müslümanlar Hazreti Ömer'in Kudüs fethindeki sözlerini bilmiyor olamaz. Allah'ın evini dönüştürme ilk ne zaman gerçekleşti? İslam'ı bozan Emeviler döneminde. Erdoğan emperyalizm imalatı Suriye iç savaşı sürerken 2012 yılında ne dedi? CHP yarın Şam'a gidecek, yüz bulamayacak, göreceksiniz. Ama inşallah biz en kısa zamanda Şam'a gidecek, inşallah Emevi Camii'nde namazımızı da kılacağız. Roma İmparatoru Konstantin döneminde vaftizci Yahya'ya adanmış bazilika Emeviler tarafından Emevi Camii'ne dönüştürüldü. Ki Erdoğan Şam'daki Emevi Camii'nde değil, İstanbul'daki Ayasofya'da namaz kılabildi. İktidar şunu nasıl görmez? Allah'ın insana bahşettiği en büyük nimet akıl. Akıl bedenin efendisi, insan aklıyla görür. Ancak bir insanın aklı bilgi edinme yeteneğine göre ölçülür. AKP iktidarı Diyanet İşleri Başkanı Profesör Ali Erbaş kim bilmiyor mu? Vatikan FETÖ ittifakının eseri dinler arası diyalog projesinin uygulayıcılarından Erbaş bu hedefle kitaplar yazdı, çeviriler yaptı ve bu amaçla kurulan örgütlerde yönetici olarak bulundu. Mesela Erbaş 15 Temmuz FETÖ darbesinin kilit ismi Adil Öksüz'ün hocası. Heyhat, dinler arası diyalog yöneticisi Ali Erbaş, Ayasofya'da elinde fethin sembolü kılıçla minbere çıkıp hutbede Atatürk'e lanet yağdırıyor. Katolik Vatikan'ın projesinin mimarı Erbaş'ın bu tavrı başta Rusya olmak üzere Ortodoksları kışkırtmayı hedeflemiyor mu? AKP'de bunu değerlendirebilecek insan kalmadı mı? Akıllı insan gelecekle yüzleşir. Ama dün olduğu gibi bugün de duygusal düşünme iktidarın aklını köreltmiş görünüyor. Ali Erbaşların asıl niyetini okuyamıyor. Erbaş'ın saklı kimliği. Soruyla başlayayım. Ali Erbaş Çandarlı Halil Paşa mı? Ayasofya konusu hem İslam hem de Osmanlı tarihini öğrenmek için fırsattır aslında, özetleyeyim. Saraydaki muhafazakarların lideri Veziri Azam Çandarlı Halil İstanbul'un fethine hep karşı çıktı. Zayıf ve gereksiz ataklıkta bir politika izlediğini düşündü II. Mehmet'in İstanbul'u aldığı takdirde iktidara bütünüyle hakim olmasından çekiniyordu. II. Mehmet'in güçsüz kalıp kendisine biat etmesini ve böylece kendi otoritesinin yıpranmamasını istedi. Çandarlı'nın karşı çıkmasına rağmen İstanbul 6 Nisan 1453'te kuşatıldı ama günler geçmesine rağmen şehrin duvarları aşılamadı. Çandarlı divan toplantısında ısrarla kuşatmanın kaldırılmasını savundu. Öyle ki psikolojik harp yaptı. Mesela Haçlı donanmasının yolda olduğu dedikodusunu yaydı ve ordunun moralini bozmak için elinden geleni yaptı. Gerginlik iktidardaki hizip tartışmasını keskinleştirdi. Birinin başında Çandarlı Paşa, diğerinin başında ikinci vezir damat Zağanos Paşa vardı. İstanbul'un fethi ümitsiz bir hal almaya başlamıştı. II. Mehmet 26 Mayıs günü kat'i surette karar için harp meclisini topladı. Çandarlı görüşünü tekrarladı. Fetihten yana olan Zağanos Paşa da muhasaraya devam edilmesini ileri sürdü. Bu toplantıda II. Mehmet hiç istememesine rağmen askerlerin şehri 3 gün yağmalamasına izin verdi. Bir gün sonra tellallar haberi orduya duyurdu, 2 gün sonra İstanbul alındı. Çandarlı'ya ne oldu? İstanbul'un fethinden sonra Çandarlı Halil görevinden alındı, 7 kule altın kapıda 40 gün hapsedildi, 10 Temmuz 1453 tarihinde gözlerine mil çekilerek idam edildi, mallarına el konuldu, Çandarlı'nın vahşice öldürülmesine dair çeşitli yorumlar oldu. Birincisi, II. Mehmet'in iktidarı tümüyle ele aldığını Kapıkulu askerleri ve ulema arasındaki Çandarlı ekibine göstermek istemesiydi. Bu görüşü savunanlara göre Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesinin temelinde de muhafazakar Çandarlı grubuna hoş görünme çabası vardı. Ki II. Beyazıt babası Fatih'in devrimci destekçilerine karşı muhafazakarları yanına çekmek için İstanbul'daki birçok kiliseyi camiye dönüştürdü. Buraları halveti gibi tarikatlara tahsis etti. Bu sebeple veli lakabı verildi. II. Beyazıt Çandarlı'nın oğlu İbrahim Paşa'yı da Vezir-i Azam yaptı. İkinci görüşe göre idamın nedeni İstanbul'un fethiyle Çandarlı'nın Bizans yönetimine ve onun emri altındaki Şehzade Orhan Çelebi'ye gönderdiği mektupların ortaya çıkmasıydı. İktidar otoritesinin sarsılmasını istemeyen Çandarlı, işbirlikçi olmaya kadar savrulmuştu. Dillerinde sürekli ecdat sözü düşmeyenlerin Osmanlı siyasal tarihini pek bildiklerini sanmıyorum. Bilseler de Ayasofya'da Atatürk'e dil uzatan Ali Erbaş'ın tarihte nerede konumlandığını fark ederlerdi. O gün Türkiye'nin gündeminde ne vardı? Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi mi? Yoksa Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Ayasofya minberinden Atatürk'e lanet okuması mı? Kuşkusuz ikincisi. FETÖ'nün her aban toplantısına katılan ve dinler arası diyalog projesinin önemli yürütücülerinden Erbaş, minbere kılıçla çıkarak kimlere mesaj verdi? Hristiyanlıkta reform ve protestan tarihi, Hristiyanlıkta ibadet gibi kitaplar yazan Erbaş, Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesinin Hristiyan dünyası için ne ifade ettiğini bilmiyor olamaz. Buna rağmen dinler tarihi uzmanı Erbaş'ın elinde kılıçla mindere çıkmasını nasıl değerlendirmek gerek? Erbaş içeri ve dışarı kamuoyunu neden kışkırtmak istedi? AKP bu sorularla yüzleşemiyor. Düşünsel temellerini FETÖ'nün attığı kriptoların neler yapacağını yaşayarak görecek. Kılıç konusu da ayrı bir hikaye tabii. Neyin şifresi kılıç? Mesela FETÖ askerlerinin bağlılıklarını göstermek için Fethullah Gülen'e mezuniyet kılıçlarını hediye ettikleri unutuldu mu? FETÖ için kılıç 15 Temmuz darbesinin şifresi değil miydi? Bunların hepsi tesadüf mü? AKP iktidarı aslında okuma yapamıyor. Bu işte FETÖ parmağı var mı? Çok boyutlu düşünün derim. Ayasofya konusunda Rusya'yı kışkırtacak provokatif bir taktik kurgulandığını düşünüyorum. İşin vahametini göstermek isterim.
6. ayrımın sonu. Sayfa 59.